Ayrım 25.
Bu ümit biraz cesaret verdi. Buna çare aradılar. Sayıp, siz gazete namına bir tavsiye veriniz. Aşağısını ben derifte ederim, ayarlarım, dedi. O gün Raci Sayıp'ın refakatıyla Gureba Hastanesi'nde kendisine mahsus bir odaya yatırıldı. Raci bütün bu müddet zarfında ne muhalefete ne muvafakate delalet eder, ne itiraz ettiğini ne de onayladığını gösterir. Bir kelime bile söylememişti. Hep sükut ediyordu, susuyordu. Bugün Ahmet Cemil eniştesine karşı beyinlerinde, aralarında hiçbir şey vaki olmamış gibi davrandı. Hatta o akşam yemekte birleşildiği zaman bile şu üç kişiyle bu yabancı adam arasında doldurulamayacak bir fasıla mevcut olduğuna delalet eder, bir soğukluk bulunduğunu gösterir, bir şey görülmüyordu. Yalnız Vehbi Bey biraz tutuk, biraz ciddi davranıyordu. Yemeğe müteakip, yemekten sonra kahvesini kendi odasına göndermelerini rica etti. İkbal'le beraber yukarıya çıktılar. Bu gece Ahmet Cemil annesine makinelere dair Ahmet Şevki Efendi ile muhaveresi, konuşması, neticesinde büsbütün büyüyen korkularını izah etmek için vesile arıyordu. Bir aralık yukarıdaki odada fena bir sesle lakırdı edildiği dikkatlerini celp etti, çekti. Ahmet Cemil ile Sabiha Hanım bakışıyorlardı. Vehbi Bey'in sesi şimdi yavaş yavaş yükseliyor, bir hiddet perdesi peyda ediyor, oluşturuyor. Ara sıra İkbal'in ince, muhteriz, çekingen, sesinin bir istirham zemzemesi, rica ezgisi gibi hafif mırıltısı fark olunuyordu. Sabiha Hanım, yine kızı haşlıyor dedi. Bir aralık yukarıdaki oda kapısının açılıp kapandığı işitildi. Bu bir saniyelik zaman zarfında Ahmet Cemil, Vehbi Bey'in, niçin söylemiyorsun, hidasıyla İkbal'e bağırdığını işitti. Sonra yine onun yalvaran sesi. Bir şey birden yukarıki muhaverenin kendisine müteallik, kendisiyle ilgili olacağını ihsas etti, hissettirdi. Niçin söylemiyorsun? Demek kendisine söylemek için İkbal'e bir emir veriliyordu. Oda kapısının tekrar açılıp kapandığı işitildi. Biraz sonra İkbal'in yavaş yavaş istemeyerek merdivenleri indiği duyuldu. Ahmet Cemil, zavallı kız, geliyor dedi. Fakat İkbal içeriye giremiyordu. Ahmet Cemil cesaret edemediğini anladı. Odanın kapısına kadar gitti. İkbal merdivenin son kademesinde düşünüyordu. Kardeşini görünce şaşırdı. Ahmet Cemil eliyle işaret etti. İçeriye çektikten sonra benim için sana bir şey söylüyordu değil mi? Ne söylüyorduysa çekinme. Söyle, temin ederim ki senin rahatını bozmamak için hiçbir mukabelede karşılıkta bulunmayacağım dedi. Ahmet Cemil'in gözlerinde kardeşine seni daha ziyade bedbaht etmemek için bütün haysiyet, onur, düşüncelerini fedaya karar verdim yemini okunuyordu. O vakit İkbal cesaret etti. Sizin için bir gazetede bugün bir şeyler varmış. Bu bizim gazetenin haysiyetine dokunur diyor. Aşağısını ikmal edemedi, tamamlayamadı. Ahmet Cemil kıpkırmızı oldu. Demek kendisi gazetenin haysiyetine dokunacak kadar rezil olmuş addediliyordu, sayılıyordu. İkbal daha ziyade söylese kendisini zapt etmekte, tutmakta zorluk çekeceğini anladı. Omzuna dokunarak, haydi kardeşim yukarı çık, bana söylediğini tebliğ et, bildir, dedi. Bu vaka Ahmet Cemil'i o günkü kararlarında takviye etti, sağlamlaştırdı. Artık eniştesiyle matbaadan tamamıyla münasebetini kesmek lazım geliyordu. Bunda hiç zorluk görmüyordu. Makineleri istirdat edecek, geri alacak, ya bir yere kiraya verecek, yahut bir matbaa ile şerik, ortak olacaktı. Kendisi de yine mutat hayata avdet ederek, dönerek, ders verecek, yazı yazacak, kitapçılara hizmet edecek, bu eve yalnız yatmak için gelecek. Bir aralık tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor. Zannettiği ümidin yeniden esasını ihsar, hazırlamak için çalışacak. Bu çalışmak azmiyle babasının vefatından sonra duyduğu bütün kuvvet ve metanetini, sağlamlığını tekrar buldu. O zaman birinci defa olarak matbaa meselesindeki hatasını Sabiha Hanım'a anlattı. Sonra tasavvurlarını izah etmek, düşüncelerini açıklamak istedi. Annesi, dün gece kızına ağlarken bu gece oğlu için ağlanacak şeyler işiten bu ana cevap vermeyerek dinledi. Şimdi bu kadında da bütün hayat ümidi, saadetin nuhbesini teşkil eden, mutluluğunun en güzelini oluşturan, çocuklarını mesut görmek emeli, tamamen tezelzüle, yıkıma uğramıştı. Ahmet Cemil'in muvaffakiyet, başarı, ümitleri artık şüphelerle dolu kalbini tatmin edemiyordu. Ertesi gün sabahleyin eniştesiyle matbaada görüşmek istiyordu. Erken çıktı. Matbaada Ahmet Şevki Efendi küçük penceresini açmış, birisine müterakkıp birini bekler görünüyordu. Ahmet Cemil'i görünce eliyle çağırdı. İdare memurunun tavrında mutattan, her zamankinden, başka sırlarla dolu bir mana vardı. Ahmet Cemil odasına geldikten sonra kapısını kapadı. Hiçbir şey söylemeden yazıhanesinin üstünde serilmiş duran Mirat-ı Şuun nüshasını aldı. Ta ilk sahifesinin başında iki satırlık bir yazı gösterdi. O vakit Cemil'in gözleri bulanarak şu ihtarı, uyarıyı okudu. Ceridemizin sermuharrirliği Osman Tayyar Bey'in uhde-i kifayetine tevdi olunmuştur. Gazetemizin başyazarlığına Osman Tayyar Bey getirilmiştir. Ahmet Cemil bir tahkir zillesi almışçasına bir hakaret tokadı yemiş gibi sarsıldı. Bütün kanı güya başına hücum ediyormuş gibi kulaklarında başında bir uğultu işitti. Elindeki gazeteyi asabi, sinirli bir hareketle buruşturarak yere attı. Ah dedi. Sonra Ahmet Şevki Efendi'nin karşısına oturdu. Kendisine acıyarak ve sükut ederek bakan idare memurunu uzun uzun seyretti. Bu beni matbaadan kovmak demek oluyor. Ah, bir gün evvel davranmış olaydım, tahkirde ben takaddüm etmiş, öne geçmiş oluyordum, dedi. Ahmet Şevki Efendi gülerek, bu Tayyar'ı bildin ya, diyordu. Ahmet Cemil onu işitmiyor, kendi fikrini takip ediyordu. Ah, bir gün evvel davransaydım, şimdi makineleri almalı, onlar için bir çare bulmalı. Sonra birden zihninden bir şimşek geçti. Lakin iki gün sonra taksit zamanı. Ahmet Cemil bütün kuvvetleri birden sönmüş gibi oturduğu iskemlede kolları sallanıyor, gözleriyle idare memurundan yardım ümit ediyordu. Ahmet Şevki Efendi, makineleri almak için bir çare bulalım, o bahis kolay, dedi. Ahmet Cemil'in bu dakikada bütün çaresizliği, parasızlığı gözünün önünde bir müthiş hakikat şeklinde tayin ediyordu, deliriyordu. Ahmet Şevki Efendi'ye, lakin ben büsbütün parasızım, dedi. Kendime iş buluncaya kadar ne yapacağım? Acı acı gülüyordu. Şimdi makineleri bir yere naklettirmek, taşıttırmak. Lazım gelse hamallar için para yok. Ahmet Şevki Efendi doğrudan doğruya cevap vermedi. Bugün eniştenle konuşmak için beni tevkil, vekil eder misin? O bu müşkül mübahas eden, zor konuşmadan, kaçmaya vesile, bahane arıyordu. İdare memurunun teklifini tehalükle can atarak kabul etti. Yalnız mübahasenin esasını kararlaştırdılar. Ahmet Cemil neticeyi Ali Şekip'in dükkanında bekleyecekti. İdare memurundan sonra derdini tevdiye açmaya en ziyade şayan bulduğu adam Ali Şekip idi. Gazetedeki ihtarın bütün sebebini, sırrını anlattı ve bunu ikisi de tekrar tekrar okudular. Ali Şekip ikide bir de şu uhde-i kifayetine, yeterlilik sorumluluğuna, kaydına dikkat ediyor musun? Senin için iyi bir mana tazammun etmiyor, içermiyor, diyor. Sonra, benden sonra kovulmak şerefi sana teveccüh etmiş, nasip olacak, latifesiyle, esprisiyle gülüyordu. Ali Şekip bir aralık Ahmet Cemil'e bir kuvvet daha verdi. Niçin telaş ediyorsun, dedi. Benim küçük bir sermayem var. Yanımızdaki dükkanı da tutar, makineleri oraya yerleştiririz. Yavaş yavaş. O vakit yine hülya silsilesi, zinciri başladı. Bu hülyaların arasında Ahmet Şevki Efendi'nin her zamandan ziyade kızarmış olan çehresi göründü. İdare memurunun ilk sözüyle bütün netice anlaşıldı. Herif seni çok oynatacak, dedi. Sonra bütün mübahasenin teferruatını nakletti. Konuşmanın bütün ayrıntılarını anlattı. Vehbi Bey'in cevabı mantığa tamamıyla muvafık, uygun idi. Borç Ahmet Cemil'in. Binaenaleyh matbaada o çalışıp verilecek taksitleri kazanmalı. Matbaadan çekilmek isterse taksitleri vermek için kendisi düşünsün. Yapılamayacak bir şey varsa o da makinelerin matbaadan alınması. İltizam edilmiş, üzere alınmış. Birçok işler var. Makineler alınacak olursa işlerin kalmasından tevellüt edecek mesuliyeti kim derühte edecek? doğacak sorumluluğu kim üstüne alacak? Sonra mukavelelerin, sözleşmelerin müddeti bitince bir çare düşünülür. Ahmet Şevki Efendi bu cevapları tadat ettikçe, saydıkça Ahmet Cemil sabırsızlıktan netice, netice diye bağırıyordu. İdare memuru ile Ali Şekip ikisi birden cevap verdiler. Matbaada kalmak. Ahmet Cemil tuğyan etti, patladı. Matbaada kalmak mı? Teklif ettiğiniz şeye bakınız. Siz o herifin ufak bir azametine tahammül edemediniz. Büyüklenmesine dayanamadınız. Biriniz kalkıp gittiniz, diğeriniz gitmek için fırsat gözetliyorsunuz. Kendinizin tahammül edemediğiniz bir şeyin en ağırını bana yükletmek istiyorsunuz. Matbaası başında parçalansın. Her şeyi yaparım. Bundan sonra onun ekmeğini yememek için açlıktan ölürüm. Ama yine yırtık pantolonlar, eski potinlerle gezecekmişim. Yine kitapçı dükkanlarında peynir ekmekle vakit geçirecekmişim. Hiç olmazsa o eski esvaplar, elbiseler. Altında o muhtasar, küçük. Sofra başında haysiyetimi muhafaza etmiş olmakla mutmain olurum ya. Şerefimi korumakla tatmin olurum ya. Ahmet Şevki Efendi bu hiddet tuğyanını, öfkeselini sakin bir çehreyle dinliyordu. Yavaş bir sesle, kardeşini, makineleri evi mi yapacaksın? Ahmet Cemil her şeyi mahva kadar cesaret alacak bir asap buhranı, bir sinir krizi içindeydi. Hepsi onun olsun dedi. İdare memuru omuzlarını silkiyor, çocuk diyordu. Fikrini izah etti, ona kalırsa kardeşine eve ait olan meseleleri tesviye için müsait, düzeltmek için uygun. Bir zaman buluncaya kadar eniştesiyle münasebet kesilmemeliydi. Hususiyle, özellikle diyordu, başlamak istediği cümlenin şu ilk kelimesinden sonra gözlerini manalıca süzerek muhatabının aklına bir şey getirmek istiyordu. Cevap vermedi. Şimdi kendisi de ne yapacağında tereddüt ediyordu. Artık başının içinde beyni tebahur eden bir mayi, buharlaşan bir sıvı gibi şişerek sanki patlamak istiyordu. İki elleriyle başını tuttu. Orada bir hasır iskemlenin üstüne oturdu. Artık hiçbir şey dinlemeye kuvvet bulmayarak, şurada mahvolup bütün bu hayattan, onun mihnetlerinden, zahmetlerinden kurtulmak ihtiyacını duyarak derin bir mefturiyet bezmişlik içinde ağlamak istedi. 16. Bugünden sonra o bir vakitler bir sükun ve saadet yuvası olan mini mini evinde bir cehennem hayatı başladı. Artık matbaaya gitmiyor, Ali Şekip'in dükkanında, kıraathanelerde, işsizlikten gelen melal, sıkıntı ile dolaşıyordu. Akşamları eve gidince herkesten kaçar, odasına kapanır, orada hiçbir şeyle iştigal etmek, uğraşmak için heves ve kuvvet bulamayarak yatağına uzanırdı. Eniştesini hemen hiç görmüyordu. 2-3 kere tesadüfünde, rastladığında yüzüne bakmadı. Evde herkes bu hazırlanan fırtınanın patlaması korkusuyla ikisinin etrafında sükut ediyordu. Vehbi Bey her zamandan ziyade huysuzluklar icat ediyor, hemen her gece içeride İkbal'i haşlayan sesi işitiliyordu. Ahmet Cemil bu kavgalara kendisinin yabancı olmadığını uzaktan uzağa fark ediyordu. Vehbi Bey şüphesiz onun matbaaya gelmediğini vesile ittihaz, bahane ederek İkbal'le kavgaya sebepler buluyordu. Evin içinde herkes hususuyla Ahmet Cemil bu huysuzluklara tahammül için azmetmiş, kesin karar vermiş gibi idiler. Beyinlerinde aralarında münasebet kesileliden beri Vehbi Bey akşamları her vakitten ziyade kaçırıyor, evvelce tahammülü mümkün bir çakır keyiflikten ibaret kalan sarhoşluğu şimdi bedmestliğe, kötü sarhoşluğa dönüyordu. Nihayet herkesin vukuunu, gerçekleşmesini, muhakkak olmak üzere hissettiği fırtına, taksit meselesinin zuhuru, ortaya çıkması üzerine patladı. Bir gün Ahmet Cemil herifi hiç söyletmeyerek, ''Vehbi Bey'e gidiniz, imza benim fakat borç onun.'' dedi. Bu cevabı kaç günden beri hazırlıyor, bu mukabele suretinin, bu karşı çıkış şeklinin reddedilemeyecek bir kuvveti olduğuna inanıyordu. Sarraf her türlü cevap almaya alışmış tebessümüyle cebinden çıkarmak üzere olduğu cüzdanını tekrar yerleştirerek gitti. Biraz sonra bu defa çehresindeki tebessümde fazla bir istihza, alay ile yine geldi. Vehbi Bey hiçbir şey tanımak istemiyor. Borç kiminse o versin diyordu. Ahmet Cemil bu intizar etmediği, beklemediği cevaba o kadar hiddet etti ki hemen o dakikada matbaaya koşup Vehbi Bey'i boğazından tutmak, sıkıp öldürmek arzusunu duydu. Ali Şekip'e "Bir cinayet yapmaktan korkuyorum," dedi. Ali Şekip en önce sarrafı bir iki gün sabretmek üzere savdı. Sonra Ahmet Cemil'in yanına geldi. "Sen hiddetle her şeyi berbat edeceksin. Bütün ailenin saadeti çılgıncasına bir tehevür, öfke, uğruna mahvolacak. Bana biraz soğukkanlı davranacağını vaat et, bir çare düşünelim," dedi. Fakat Ahmet Cemil artık nefsini zapta muktedir olamıyor, kendini tutmaya kuvvet bulamıyor. Damarlarının içine düşen bir ateş katresi, damlası o günden beri bütün vücuduna alevler akıtıyordu. Şimdi hiçbir şeyin tamiri tarafında değildi. Emellerinin birer birer yıkıldığını gördükten sonra her şeyi parçalamak, kendisi de bu parçalanan şeylerin arasında mahvolmak istiyordu. "Lakin anlamıyorsunuz," dedi. "Bu adamla tekrar münasebet tesis etmek, ilişki kurmak mümkün değil. Rabıtayı, bağı kesmeye de o vesile arıyor." "Evet ama eviniz elinizden gidecek. Hiç olmazsa ona bir çare bulun. Mesela bu akşam annenin, kardeşinin yanında onu tazyik ederek, ona baskı yaparak bir şey yapmak mümkündür zannediyorum." Ahmet Cemil bu teşebbüsten bir necat, bu girişimden bir kurtuluş. Ümidi bekleyerek değil, fakat bir şey yapmamış olmamak için Ali Şekip'in fikrini kabul etmiş, o akşam İkbal'i çağırarak vakayı hikayeden sonra Vehbi Bey'e ev meselesinin muhik bir surete ircağını, haklı bir şekle döndürülmesini söyletmek istemişti. İşte fırtına bunun üzerine patlamış idi. Ahmet Cemil annesiyle beraber İkbal'in getireceği cevabı bekleyerek aşağıda oturuyorlardı. Vehbi Bey verilecek cevap için İkbal'i tavsite aracı yapmaya lüzum görmedi. Kapısı açık duran odasından bağırdığı işitildi. Bu adamın bütün müfrit, aşırı bayağılığı bugün tamamıyla meydana çıkıyordu. İlk önce "Bir seneden beri üzerime yük oldunuz. Yetişmedi de şimdi kardeşinin borcunu bana mı verdirmek istiyorsun?" mukaddimesiyle, girişiyle başladı. "Ben evlendiysem senin haylaz kardeşini beslemeyi taahhüt etmedim. Üzerime almadım." cümlesi Ahmet Cemil'in kulaklarını parçalayarak aşağıya kadar yuvarlandı. Şimdi ne yapmak lazım geleceğini bilemeyerek, hiddetinden titreyerek birbirine bakışan ana ile oğul Vehbi Bey'in söylediklerinin bir kısmını işitemiyorlardı. Fakat işitebildikleri parçalar bütün teferruatı, ayrıntıları anlatıyordu. Vehbi Bey söylemekte devam ediyordu. Nihayet İkbal'in muhteriz bir mırıltı gibi sesi işitildi. Korkak edasıyla bir şey söylediği fark olundu. O zaman Vehbi Bey'in büsbütün tutuştuğu anlaşıldı. "Makineler mi?" diyordu. "Ben adama makinelerin gölgesini vermem. Haksızlık ediyorsam dava etsin. Hem sen böyle şeylere ne karışıyorsun? Her akşam yılan gibi beni sokmaktan zevk mi alıyorsun?" Ahmet Cemil şimdi ayağa kalkmış idi. Artık İkbal yılan olmuştu, öyle mi? Dışarıya atılmak istedi. O zaman Sabiha Hanım kollarıyla sarıldı. "Aman Cemil, sabret," diyordu. Kollarının arasında zangır zangır titreyen bu vücudu zapt edebilmek için parmaklarını kilitliyordu. Vehbi Bey yukarıda hala devam ediyordu. "Zaten sizin içinize düşelden beri ne olduğumu anladım. Daha ilk günü bırakıp kaçmalıydım. Çekil çekil yanımdan diyorum, yoksa fena ederim." O vakit bir vücudun yukarıdaki odada düştüğü duyuldu. Ahmet Cemil şimdi annesini kapıya kadar sürüklüyor, kurtulmak isteyerek hiddetinden boğulan sesle "Bırak, anne bırak," diyordu. O zaman Vehbi Bey'in atlayarak indiği duyuldu. Ahmet Cemil annesinin kollarının arasından silkinerek kurtuldu. Fakat sokak kapısının büyük bir tarraka, gümbürtü ile kapandığı işitildi. Vehbi Bey gitmiş idi. O zaman yukarıdan bütün bu ailenin üzerine istediği gibi tahkir lefsini, hakaret pisliğini döken bu adamı tutmaya, kafasını bu taşların üzerine çarpa çarpa sürüklemeye muvaffak olamadığından, annesinin kadınlık zaafına mağlup olarak tehevvürünün bütün taşma meylanını, öfkesinin taşma eğilimini serbest bırakamadığından müthiş bir yeis, üzüntü duydu. Şimdi bir şeyler kırmak, bir şeyler parçalamak istiyordu. Annesine koştu, iki ellerini tuttu, bu zayıf vücudu sarstı. "Ah, beni niçin bırakmadın? Çıldıracağım," diyordu. Güya bir kavi, güçlü, pençe boğazını sıkıyor, onu boğuyordu. Bağırmak istedi. O vakit iki eliyle yakasını tuttu. çekti, kravatı, yakalığı parçalandı. Çıldıracağım diye bağırıyordu. Ah, bir kere ağlayabilse müteselli olacak, teselli bulacak. Asabına sükun gelecekti. Fakat ağlayamıyor, boğazını tıkayan müziç bir şehit, rahatsız edici bir hıçkırık. Onu ağlamaktan men ediyordu. O aralık seher, küçük hanım, küçük hanım ne yapıyor dedi. Ah evet, İkbal, İkbal'i düşünmemişlerdi. Asıl düşünülecek olan o biçareyi, zavallıyı unutmuşlardı. O vakit Sabiha Hanım'la Seher yukarıya koştular. İkbal bir eliyle böğrüne basarak kapının yanında yerde inliyordu. Sabiha Hanım üzerine atıldı. İkbal ne oldun? Bana baksana İkbal. Ne oldun yavrum? Dedi. İkbal kalkamıyor, yüzünü kaldırıp annesine bakamıyordu. İniltileri arasında yalnız hiç dediği işitildi. Hiç, daima hiç. 17. O sabah Ahmet Cemil, Ali Şekip'in dükkanına girdiği zaman perişan saçlarından, bozulmuş çehresinden, bozuk yakasından eski arkadaşı ürktü. Henüz o bir şey söylemeden, ne oluyorsun dedi. Ahmet Cemil acı bir hande, gülüş ile cevap verdi. Ne olduğumu bilmiyorum, fakat iyi bir şey olmuyorum. Pantolonunun cebinden buruşuk bir gazete parçası çıkardı. Ali Şekip'in küçük yazıhanesinin üstüne koyarak açtı. Dükkanına bir iki saat bırakarak beni emniyet sandığına götürür müsün dedi. Şimdi Ali Şekip donmuştu. Cevap veremiyor, bir şu yazıhanenin üstünde melül serilen küpelerle yüzüye, bir de bu sarı meyus, ümitsiz, simaya bakarak duruyordu. Ahmet Cemil artık hiçbir şey saklayabilecek bir halde değildi. Ali Şekip'in teessürünü, üzüntüsünü anladı. Dedi ki, bunlar annemin küpeleriyle yüzüğü. Bir vakitler babam evi tamir için borçlandığı zaman bunları bir türlü terhin etmek, rehin bırakmak istememiş idi. İşte bugün kızını ölümden kurtarmak için oraya gidiyor. Ah bilsen Şekip, kardeşimi ben öldürüyorum zannediyorum. Ali Şekip ne söyleyeceğinde mütereddit, kararsız idi. Her şeyi ifrat edersin, abartırsın dedi. Ahmet Cemil taşmaya vesile arıyordu. Bu söz kifayet etti, yetti. İfrat mı? Kardeşim ölüyor diyorum, onu ben öldürdüm diyorum. Sen bana hala ifrattan bahsediyorsun. Siz hepiniz ne soğukkanlı adamlarsınız. Karşınızda çıldırmış birisini görüyorsunuz da tam bir sükunla ifrat ediyorsun diyorsunuz. Ah bilsen, bütün hülyalarımdan sonra bugün şunları emniyet sandığına götürmek için mecbur eden sebeplerin acılığını hissetsen, yok hissediyorsun değil mi Şekip? Bana acıyorsun değil mi? Bak ağlamamak için kendini tutuyorsun. O zaman Ahmet Cemil bu dost kalbinin şu gözlerinden hafif iki katre damla yaşakan dostun karşısında dirseklerini üzerinde annesinin küpeleriyle yüzüğü hazin bir eda ile serilen yazıhaneye dayadı. Başını iki elleriyle tuttu, yeislerini, ümitsizliklerini. Orada yavaş yavaş buruşuk ceride gazete parçasının üzerine salıverdi. Ali Şekip bu gözyaşlarına bir hürmet ve merhametle sükut ediyordu. Nihayet Ahmet Cemil dün akşamki vakayı, kardeşinin böğrüne tesadüf eden tekmeyi, sıkıt, düşük, tehlikesini, muayenenin endişe veren neticesini kesik kesik Ali Şekip'e anlattı. İfrat etmiyorum değil mi? Diyordu.